Kutsal İsyan 1, 2. ayrım, sayfa 17. Ancaz Bab'daki ihanet. Yüreklilik bütün zorluklar ile her biçimde savaşmaktır. Clement Cowell. Torpido 5 yolcusunu sonsuz yolculuklarının ilk durağı olan Odessa'ya sağ salim çıkarmıştı. Bir otelin geniş bir odasında battaniyelerinin üzerine oturan bu yolcular şaşkınlık içindeydiler. Ne var ki hepsi de yine kendine hakim görünüyordu. Talat Paşa'nın iri ve babacan gözlerindeki dalgınlık ve duruluk, kadere boyun eğdiğini ve bundan böyle kaderin oyuncağı olduğunu pek derinden sezen ve duyan bir insanın iç dünyasını yansıtıyordu. Cemal Paşa, Bahaettin Şakir ile Doktor Nazım'ın halleri de aşağı yukarı onunki gibiydi. Enver Paşa ise büyük bir sinirlilik içinde, küçük dik bıyıklarını beyaz ve biçimli parmaklarıyla burup duruyor ve hala eski ordularına emir veren başkumandan gibi enerji ve inanç dolu bir sesle konuşuyordu. Talat Paşa üzgün ve babacan sesiyle, "Enver, kaderin şu anlarda yeni bir maceraya göz yumacağı şüphelidir. Gel birlikte Almanya'ya gidip bir zaman orada hadiseleri kollayalım. Ondan sonra daha kolay bir yol çizebiliriz," diyordu. "Bu korkunç karışıklık içinde hayatın da namın da şerefin de tehlikeye girebilir. Biraz sabredelim. Siyaset ufuklarının şafağı bir söksün hele. Yeni bir çöküntü altında kalmaktansa bir zaman daha kadere rıza gösterip bir kuytuda bekleyelim. Şu anda memlekette İzzet Paşa'nın kabinesi yusseferliğine inandığımız insanlarla dolu. Sonra İzzet Paşa hepimizin de bildiğimiz gibi bize bağlı bir zat. Teşkilatı mahsusamızı mestureden başlayacağını vaat etti. Teşkilatımız dipleri içeride yaşayacak. Senin Hüsamettin'e verdiğin direktiflerin de hiç de boşa gideceğini sanmıyorum. Şimdi seni Kafkas ordularının başında gören İtilaf Devletleri bu son dayanak yuvalarını yok etmek için Anadolu'ya girip ilerlemeye ve bütün memleketi çiğnemeye başlayacaklardır. Biraz da bırakalım mutedillerimiz idare etsin memleketi. Belki bu su almaya başlamış gemiyi batırmadan karaya ulaştırırlar. Enver Paşa bıyıklarını çekiştirerek, "Paşam," dedi, "zaman geçirmeye gelmez. Mavera'yı Kafkas ordusunun ileride tarihin gidişatını nasıl değiştirdiğini göreceksiniz. Ben Anadolu'nun dağlık bölgelerinde İtilaf Devletlerini dize getireceğim. İnşallah hep yaşarsak bunu göreceğiz. Yoksa bize çok korkunç ve alçakça bir barış kabul ettirmeye çalışacaklardır. Bundan başka Anadolu'ya da parçalayıp lokma lokma yutacaklardır. Her şeyden önce bunu önlemeye çalışmak zorundayız. Bu memleket bir kere parçalandı mı artık kolay kolay toparlanamaz. Türk çoğunluğunun bulunduğu Anadolu, Türklüğün biricik ümit kaynağıdır. Bunun için ilk işim Anadolu'yu düşmanlara kaptırmamak olacaktır." Hava soğuktu, odada soba yanmıyordu. Kırık camlardan giren soğuk ve yağmur serpintileri zaten ruhları üşüyüp duran bu adamları büsbütün üşütüyordu. Ne var ki Enver Paşa düşünmenin ve konuşmanın şiddetinden terlemişti. Şapkasını elinin bir davranışıyla arkaya atınca alnındaki pırıl pırıl ter damlaları meydana çıktı. Talat Paşa Enver Paşa'yı daha çok zorlamadı. Onun Nuh deyip peygamber demediğini bilenlerdendi. Böylece uzun uzun onun gelecek için tasarladığı bütün planları ve projeleri şaşkınlık, üzüntü içinde dinlediler. Onu ancak yarı dinliyor, daha çok kendi iç sorunları ve iç dünyalarıyla uğraşır görünüyorlardı. Gemisini kurtaranın kaptan olacağı günler gelip çatmıştı. Ama Enver Paşa böyle değildi. O hem kendi gemisini hem de milyonlarca insanın gemisini kurtarmaya çalışmak kararındaydı. Hava bozuktu. Hemen Kafkasya'ya doğru yola çıkmaması, birkaç gün daha beklemesi için yalvardılar. Aldırış etmedi. Bol para ile tuttuğu bir yelkenliğe atlamadan önce Talat ve Cemal Paşa ve öbür arkadaşları ile sarılarak uzun uzun helalleşti. "Merak etmeyin, ben devletimi kurayım, hepinizi yakında oraya çağıracağım," dedi. Ve yerleri döven çevik ve enerji dolu Prusyalı asker adımları ile otelin kapısından çıktı. Rüzgarın şiddetle sağa sola savurduğu soğuk yağmurun içine daldı. Talat Paşa dalgın gözleriyle arkadaşlarına bakarak, "Tıpkı Napolyon gibi bir general bu Enver," dedi. "Napolyon da bozguna uğrayıp adadan adaya sürüldükçe yenme hırsı daha çok kabarır, dünyayı yeniden fethetmek için içinde sonsuz bir güç, bir hırs ve ümit duyardı. Evet, Demirbaş Şarl'ın bozgundan bozguna uğrattığı petrol gibi her bozgunu, her başarısızlığı başarıya giden bir yol olarak kullanmak gerekti. Fakat gerçeklerin çizgisinden sık sık adımımızı dışarı atmakla bu başarısızlıklar zinciri ancak yeni bir halka kazanır. Fakat ben yine bu çocuğun başarıya ulaşmasını bütün kalbimle istiyorum. Enver'i şu anda dimdik taptaze delikanlı gibi ayakta tutan nedir biliyor musunuz? İdealistliği. Yoksa bizim gibi realist bir devlet adamı olsaydı çoktan yelkenleri suya indirirdi. İşte idealistliğin gerçek gücü burada. Bütün dünya Türklerini ve Müslümanlarını bir bayrak altında toplamak hülyası az şey mi? Napolyon da imparatorluğunu ilan edinceye kadar idealistliğin kaynağından besleniyordu. Bütün dünyaya hürriyet götürdüğüne inanıyordu. Enver de panturanizm ile pan-İslamizm arasında bocalıyor. Fakat bunlar her şeye rağmen ona cesaret ve ümit veriyor. Bu da bir gerçek. Biz de yollanalım Berlin'e. Bakalım bundan sonra başımıza daha neler gelecek. Enver Paşa hepsiyle kucaklaşıp helalleştikten sonra rıhtımda bekleyen yelkenliğe doğru ilerledi. Bu Odessa ile Kırım arasında işleyen bir yelkenliydi ve Tatar denizcilerince idare ediliyordu. Sırtına sivil bir kat elbise geçirmiş, eski üniformasını bir bavula tıkmıştı. Artık çoğu zaman böyle mütenekkiren yolculuk etmek zorunda kalacağını anlıyordu. Rıhtım üzerinden uzaklara, denizin çok uzaklarına baktı. Türk yurdu işte o kurşun renkli çizginin ötesindeydi. Ve kim bilir orada kaçışı üzerinde ne yenilmez yutulmaz laflar ediliyordu. Evet, oradan hesap vermeden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ne var ki pek uzak olmayan bir gelecekte yine oraya varacak ve bütün yurttaşlarına alnı açık olarak hesap verecekti. Bu milletin haksız bir kuruşunu bile kursağına indirmediğini onlara ispat edecekti. İşte o günün gelecek, o büyük günün ateşiyle kalbi tutuşup duruyordu. Onun içinde rüzgarın ve yağmurun soğukluğunu duymuyordu. Bu ara kendisini Elbe ya da Saint Helen adasının kıyısında durup dalgın dalgın uzaklarda kalmış Fransa'nın ufuklarını gözetleyen Napolyon Bonaparte'a benzetti. Fakat diye düşündü, Napolyon bu adalara sürüldüğü zaman pek çok zaferler kazanmış ve adını tarihe çelik kalemlerle kazdırmış bir kumandan, bir imparatordu. Ben yalnızca yerilmiş bir başkumandandan başka bir şey değilim. Fakat henüz önümde kazanılacak zaferler sıra dağlar gibi duruyor. Türkiye'nin ufuklarına doğru bakarken uzun kirpikleri sıcak yaşlarla ağırlaştı ve bu yaşlar yağmurla karıştığı için denizciler bunun gözyaşı olduğunu anlamadılar. Yelkenliğinin küçük kamerasına girdikten sonra bir süre tayfalarla konuştu. Ukrayna, Kırım, Kafkasya üzerine bilgi edinmeye çalıştı. Sonra yine kendi hülyalarına ve düşüncelerine gömüldü. Karadeniz pek dalgalı, rüzgar pek sertti. Kuzeyden güneye hiç durmadan karanlık bulut yığınları geçiyor, yelkenler kamçı gibi şaklayıp duruyordu. Hava gerçekten öyle kötüydü ki cesur denizciler bununla başa çıkamayacaklarını anladıklarından rotalarını Kırım'a çevirmişlerdi. Böyle havalarda Karadeniz'in mavi uçurumları üzerinde bir fındık kabuğu gibi oynayan küçük gemiler, takalar ve yelkenliler sık sık ölümle kucaklaşırdı. Dakika yitirmek istemeyen Enver Paşa oradan da aynı yelkenliyle yola çıktı. Karadeniz kimi zaman öyle kudururdu ki sanki bütün öfkesi bu realite meydan okumaya çalışan genç generali yola getirmek içindi. Kurşun renkli dağ gibi dalgalar yelkenliği kapıp havalanıyor ve içindekiler o an ölümün artık gelmiş olduğunu sanıyorlardı. Ölüm gelmiyordu. Direkler kırılıp denizde sürüklenmiş, yelkenler parçalanmıştı. Gerek denizciler gerekse Enver Paşa iliklerine dek ıslanmış olarak tayfalarla birlikte denizin korkunç öfkesine karşın dövüşüyordu. Kaç kez yaşamaktan umudunu keser gibi oldu. Kaç kez bu küçük yelkenli ile yola çıktığına, Talat Paşa'yı dinlemediğine pişman oldu. Hava biraz düzelince yine yaptığı işin doğruluğuna inandı. Elindeki sır sıklam bavulu, sır sıklam giyinekleriyle Anapa'da karaya ayak bastığında bu yaptığı işin gerçek bir serüven olduğunu anladı. Gövdesi ateş gibi yanıyordu. Bir rahat yatağa düşüp günlerce uyumak istiyordu. 9 gün süren bu korkunç yolculuk gerçekten onun iflahını kesmişti. Gündüzün düş görüyor gibiydi. Ne var ki yine de nereye gideceğini biliyordu. Bir arabayla yola çıktı. Bütün varlığını kavuran hastalığın saldırışını göğüsleyerek varacağı yere bir an önce erişmekten başka hiçbir şey düşünmüyordu. Kafkasya'nın yumuşak, tatlı havası onu sanki bir düş iklimine sokmuş gibiydi. Akşam karanlığı bastığında bir köyde mola vermek zorunda kaldı. Bir yer yatağının içine kendini attığında ilk kez adam akıllı hasta olduğunu anladı. Her yanı ateş gibi yanıyor, hızlı hızlı soluyordu. Bu yabancı dağ köyünde tam 15 gün ölümle pençeleşerek hasta yattı. Kendini kaybettiği anlar oldu. Ateş onu yiyip bitirmişti. Sakalları uzamış, avurtları çökmüş, yanaklarının pembe rengi uçup gitmişti. Zaten denizde iyice üşüttüğünü anlamıştı. Bunun başına bir iş açacağını biliyordu. Kendisini böyle yatağa mıhlayıp en değerli zamanlarını kaybettireceğini hiç de aklına getirmemişti. Hastalığını yenerek nikahat günlerinin ilk adımını atar atmaz içine bir acı çökmüştü. Acaba kardeşi Nuri Paşa ile amcası Halil Paşa Mavere-i Kafkas ordusunun başında mıydı? Acaba Yusuf İzzet Paşa Abaza Çerkesleri teşkilatlandırılmış bu orduya yardımcı olarak hazırlamış mıydı? Onlara kaç kurye göndermişti? Emirlerini tutmamış, yerine getirmemiş olamazlardı. Ya bütün işler ters gitmişse? İşte bu belki yenmek için son kalan gücünü kullanarak yatağından doğruldu ve randevu yerine doğru inleye oflaya yola düştü. Enver Paşa bitkin, içten ve dıştan tedirgin, yine de içinde sonsuz bir umudun def etmeye çalıştığı belirsiz gizli bir acı ile Ancaz Baba vardı. Bu acının yalnız ve yalnız geç kalmış olmak korkusundan doğduğunu da sezmiyor değildi. Şu anda ruh tahlilleri yapacak zamanı yoktu. Ancaz Baba girer girmez de içinde kabarıp duran korkulu acının neden ileri geldiğini hemen anladı. Sokaklarda İngiliz askerleri dolaşıyordu. Demek ki Ancaz Bab İngilizlerce işgal edilmişti. Demek ki bütün direktiflerine ve göndermiş olduğu kuryelere karşın Mondros bırakışması yapacağı oyunu yapmıştı. Kışlalar İngiliz askerleriyle doluydu. Herkes evine çekilmiş, kapılar tehlikeli zamanlarda olduğu gibi sıkıca kapanmış ve arkasından sürgülenmişti. Sokaklarda aç köpekler dolaşıyor, tek tük gelip geçenlerden medet umarak arkalarına takılıyorlardı. Önceden tanıdığı bir abaza dostunun kapısını çaldı. Uzun duraklamalar ve fısıltılardan sonra kapı açıldı ve ürkek bir erkek başı "Kim o?" diye sordu. "Benim Enver." "Hangi Enver?" "Canım, tanıyamadın mı Enver Paşa?" O zaman adam kapıyı ardına kadar açarak konuğunu çabucak içeri aldı. Sonra hafif hafif yağan kar altındaki apak sokakları gözleriyle iyice araştırdı ve o da hızla içeri daldı. Bu kale gibi büyük bir evdi. Enver Paşa ev sahibinin arkasından merdivenleri tırmanarak yukarı çıktı ve soba yanan sıcak ve rahat bir odaya alındı. İşte burada korkunç gerçeği bütün çıplaklığıyla öğrendi. Halil Paşa İstanbul'a gitmiş, abaza milislerini hazırlaması gereken Yusuf İzzet Paşa Trabzon'a geçmiş, kardeşi Nuri Paşa ise İngilizlerce tutuklanarak eski bir kuleye hapsedilmişti. Enver Paşa bunları dinledikten sonra şoka benzer bir sarsıntı geçirdi. Yalnız eyvah diyebildi. Hırsından ve acizinden ağlayacak gibi oldu. Gözlerinin içinde yaşlar yüzüyordu. Yapılacak bir şey yoktu. Kader vuracağı darbelerin en korkuncunu vurmuştu. Tarihin akışını değiştirecek olanak bir kuş gibi uçup gitmişti. Demek ki onun gecikmesi orada kendisini bekleyenleri umutsuzluğa düşürmüştü. Zaten onun da bütün korkusu bu değil miydi? Artık Anadolu'nun Yalçın ve Sarp dağlarında ilerleyecek düşmanlara kurşun atacak bir tek askeri bile yoktu. Tarihin bu ihaneti gerçekten çok korkunçtu. 260 bin Türk altını ile amcası Halil Paşa'nın İstanbul'a geçip gitmesi ise yürekler acısıydı. Bu para olmadan hiçbir şey yapılamazdı. Bu altınlar belki çoktan Vahidettin'in eline bile geçmişti. Artık merkezi Bakü olmak üzere Kafkasya'da kurmayı düşündüğü devlet de suya düşmüştü. Kim bilir hangi haineler elverişsiz koşullar ile birleşerek onun umutlarını ve ordularını darmadağın etmişti. Bu öyle önemli bir darbeydi ki şimdi bütün bundan sonraki yaşayışına ve mücadelesine yeni bir akış vermek gerekiyordu. O bu ordularla devletini kuracak, bu orduların yardımıyla sırtını Bolşevik Rusya'ya dayamak şansını sağlayacak, yine bu ordularla Anadolu'ya yürümek yürekliliğini gösterecek, düşmanı karşılayıp yenecek ve şerefli insanca bir barış yapılmasına yardım edecekti. Ruslar güney sınırlarını garanti eden böyle savaşkan bir Türk devletine elbette ellerinden gelen yardımı esirgemeyeceklerdi. Çünkü Sovyetler dört cephede hala Çarlık ordularının kalıntılarını yöneten generallerle ve Polonya'daki Pilsud'daki ordularıyla çarpışıyorlardı. Enver Paşa yatağa girdiğinde ancak yorgunluktan uyuyabildi. Bu bir umutsuzlar uykusuydu. Bu korkunç darbenin sarsıntısı onun ruhunda çok daha uzun zaman sürüp gidecekti. Ruhundaki enerjiye yeni bir akış yönü verinceye dek dünyanın umutsuzları arasında bir umutsuzdan başka bir şey sayılamayacaktı. Realist bir aksiyon adamı olması için gereken bütün malzeme elinden alınmıştı. Kaderin arkadan vurduğu bu hançer yarasının kanları herhalde bütün ömrü boyunca akıp duracaktı. Bunlar gerçekten uzak şeylerdi. Gerek İstanbul'da, gerekse Anadolu'da Albay Hüsamettin emrindeki teşkilatı mahsusa bir koz olarak umut vericiydi. Sonra kendisi Sultan Reşat'ın damadı sayılırdı. Onun erkek kardeşinin kızı Naciye Sultan'la evliydi. Türkçesi halifenin damadıydı. Bu da Doğu'nun Türk ve Müslüman milletlerince benimsenebilmek için bir başka kozdu. Sonra Türkistan'a gönderdiği Kuşçubaşı oğlu Eşref Bey'in kardeşi Hacı Sami ve arkadaşları ona Türkleri arasında birçok propagandalar ve hareketler yapmışlardı. Turancılık da böylece adının çevresinde bir altın hale gibi parlıyordu. Daha başka olanaklar da düşünebilirdi. Bolşeviklerin müsaadesi ve yardımı ile yeni bir ordu kurarak Anadolu'yu istilaya kalkışacak, düşmanlara karşı çarpışmak, ne var ki bütün bunlar elle tutulacak türden gerçek şeyler değildi. Üzerinde uzun uzadıya düşünülecek, çalışılacak sorunlardı bunlar. Kafası çatlayacak gibiydi. İlk iş Almanya'ya Talat Paşa'nın yanına gitmek olacaktı. Çünkü şimdi buralarda dağ taş düşmanla doluydu. Bir avuç dost bir yana, düşman Gürcüler, düşman Ruslar, düşman Taşnaklar, hele bu korkunç ve tehlikeli Ermeni komitacıları buraları barınılmaz bir cehennem haline getirmişti. Lenin'le ve öbür Bolşevik liderleriyle görüşüp, konuşacak ve onlarla iyice anlaşıp zararsız bir adam olduğunu anlattıktan sonra Rusya'da ve Kafkaslar'da daha serbestçe çalışabilecekti. Elbette bütün elinin altındaki malzemeyi İngiliz düşmanlığı uğruna harcamak üzere, yoksa Bolşevikler bu eski panturaniste hiçbir vakit kendi ülkelerinde ve buralara yakın yerlerde soluk aldırmazlardı. Artık her şeye yeniden başlamanın gerektiğine inanıyordu. Hemen Almanya'ya gidip ilk hareket olanaklarını orada hazırlamalıydı. İstanbul'dan ilk haberler de gelmişti. Amcası Halil Paşa elindeki 260 bin altın hükümetçe alındıktan sonra tutuklanıp Bekir Ağa Bölüğü cezaevine tıkılmıştı. Oysa zavallı adam Mavere'ye Kafkas ordusunun bir ihanete uğraması sonucunda güç bela kapağı İstanbul'a atmıştı. Sözde olan biteni Enver Paşa'ya anlatacaktı. Bu ihanet sonucunda kardeşi Nuri Paşa esir edilerek bir kulede hapsedilmiş ve bütün personel ve teşkilat dağılıp gitmişti. Artık tehlike kapıda çan çalıyordu. İlk iş olarak başına dost abaza ve Gürcülerden bir grup toplayarak kardeşi Nuri Paşa'yı kurtarmalıydı. Bu işte kolay oldu. Bu elindeki küçük kuvvetli hapishane olarak kullanılan kuleye cüretli bir baskın yaptı ve kardeşini kurtarıp dağ köylerine çekildi. Oradan da kılık kıyafetini ve adını değiştirerek yine geldiği gibi adsız olarak gizlice Almanya'ya kaçtı. Bu baskını yapanın Enver Paşa olduğu anlaşıldığında o çoktan bu tehlikeli bölgeden uzaklaşmıştı bile. Dönüş yolu. Ondan bir dal koparır, servi yıkılınca herkes. Aristofanes. Yıldırım Orduları grubu kumandanı Mustafa Kemal grup karargahı olan Adana Oteli'nin antresinde oturmuş, düşünceli düşünceli sigara içiyordu. Açık kapıdan sokaklara damlara aralıksız yağan Adana'nın bu sinsi yağmuruna dalmış olan yorgun mavi bakışları, alnındaki düşünce kırışıklıklarıyla bu zayıf ve sarışın yüze üzgün ve umutsuz bir anlam veriyordu. Şimdiki halde gerçi Yıldırım Orduları grubu kumandanı bulunuyordu. Ne var ki Mondros bırakışmasının tırpanı Türk ordularının bu bölümüne de yetişmiş, burasını da darmadağın etmişti. Ordunun yalnız adı kalmıştı. Anafartalar mucizesini yaratan bu genç kumandan biraz da şaşkın bekliyor ve düşünüyordu. 4 yıl akıntıya kürek çekilmiş ve bu 4 yıl sonunda akıntı kayığı alıp götürmüştü. Masanın üzerindeki kül tablası izmaritlerle dolmuş, sabahtan beri içtiği kahvelerin sayısı unutulmuştu. Bu ara yaveri Cevat Abbas'ın karşısında dikildiğini gördü. ''Paşam, Sadrazam İzzet Paşa sizi hemen şimdi makine başında bekliyor.'' Can sıkıntısından patlayan duran kumandan, bütün gövdesine yayılan umutsuzluktan silkinir gibi oldu. Gözlerinin mavisinde bir kıvılcımlanma görüldü. Bir ışık parladı. ''Hımm'' diye söylendi. ''İzzet Paşa'nın en sonra aklı başına gelmiş olacak. Herhalde bizim Harbiye Nazırlığı için yaptığımız teklifin gerekliliğini anladı.'' Makine başına gittiğinde karşısında gerçi Ahmet İzzet Paşa'yı buldu. Ne var ki o artık sadrazam değildi. Bir İzzet'i nefis işinden dolayı çekilmişti. Bu haber onu bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Bir fırsat daha kaçırılmıştı. Bundan sonra artık devlet mekanizması her an biraz daha gerileyecek, gittikçe daha az layık olan ellere düşecekti. Bu kabinedeki nazırların birçoğunu daha önce padişaha kendisi empoze etmiş gibiydi. İzzet Paşa'nın sadrazam olmasını da isteyen oydu. Vahidettin onun bu isteğine uymuşa benziyordu. Şu ara İstanbul'da işler yine sarpa sarmışa benziyordu. İzzet Paşa kendisinin de İstanbul'da bulunmasının gerektiğini söylüyordu. İstanbul'un ve orduların yitirmiş Osmanlı Devleti'nin en kritik günlerini yaşadığı anlaşılıyordu. İzzet Paşa telin öbür ucundan, ''Ben istifa ettim, senin de İstanbul'da bulunmaklığın uygun olur.'' diyordu. Mustafa Kemal iktidardayken bizim gücümüzden yararlanmasını bilmedi. Şimdi düştükten sonra bizden medet umuyor diye düşünerek makine başından ayrıldı. Hemen İstanbul'a yollanmaktan başka çare yoktu. Sadrazamın İstanbul'da bulunmanız uygun olur demesi ne demekti? Demek ki İstanbul bir ana baba günü yaşıyordu. Kıyıda köşede kalmış aklı başında kişilerin payitahtta bulunması gereken günler gelip çatmıştı. Talat Paşa'nın harp kabinesi düşeli beri en önemli ikinci olay İzzet Paşa kabinesinin düşüşüydü. Bundan sonra iktidar karanlıkta nöbet bekleyen karanlık zümrelerin, hırsların belki de gerçek yurt düşmanlarının eline geçecekti. İzzet Paşa son namuslu sadrazam sayılabilirdi. Rauf Bey, Fethi Bey gibi kaliteli hürriyetçi ve yurtsever arkadaşlarıyla birlikte büyük bir iyi niyetle de kabinesini güçlendirmişti. Mondros Mütarekesi'nin ilanından beri içini dolduran huzursuzluk ve umutsuzluk, şimdi yerini bir amaç uğrunda varlığını feda edecek bir direnç ve ideal adamına bırakmak üzereydi. Bu çöküntü Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesi öyle korkunçtu ki bir yurttaş ne kerte güçlü ve iradeli olursa olsun enkaz altında kalıp ezilebilirdi. Şu anda atılacak her yanlış adım, yapılacak en küçük ihanet bu zavallı milleti daha içinden çıkılmaz felaketlere sürükleyebilirdi. Kurtarılabilecek ne varsa çabucak onu kurtarmak ve ilerisini de buna göre düşünmek gerekti. İlk iş İstanbul'a kapağı atmak olmalıydı. Orada asıl bundan sonra korkunç bir boğuşmadır başlayacaktı. Herkes bu yaralı arslandan bir parça koparmaya çalışacaktı. İhanetler, zulümler, fedakarlıklar, alçaklıklar, yurtseverlikler hep birbirine karışacaktı. Makine başından ayrıldıktan sonra kafası bir cehennem gibi çalışmaya başlamıştı. Sigara üstüne sigara yakıyor, oturup kalkarken, yürüyüp dururken maddeleşmiş bir düşünceye benziyordu. Düşünceleri kabarıyor, kabarıyor, sanki bütün evreni dolduruyordu. Bu yüzden Adana Oteli onu birkaç saatlik konukluk için bile sıkmaya başlamıştı. Zaten İslim üzerindeydi, emir bekliyordu. Çünkü Liman von Sandres, paşanın gözyaşları içinde kendisine teslim ettiği Yıldırım Orduları grubu çoktan lağvedilmiş, ortada sadece bir kuru kumandanlıktan başka bir şey kalmamıştı. Mondros Mütarekesi Türk milletini bütün ordusuz ve silahsız bırakmak üzere çok şeytanca, çok alçakça hazırlanmış ve kabul ettirilmişti. İstifasını vermiş olan İzzet Paşa birkaç gün içinde koltuğundan ayrılıp gidebilirdi. İstifasının kabul edileceği üzerinde Mustafa Kemal'in hiç kuşkusu yoktu. Çünkü bu zorlamanın nereden geldiğini biliyordu. Kara kuvvetin bütün zümreleriyle beslenmiş olan Hürriyet ve İtilaf Partisi kımıldamaya başlamıştı. Enver Talat ve Cemal Paşa gibi İttihat ve Terakki'nin en büyük başları yurttan kaçıp gittikten sonra bunların iştahı kabarmıştı. Artık geçici İzzet Paşa kabinesinden sonra iktidar kayıtsız şartsız onlarındı. Gerçekten de İzzet Paşa kabinesi halifeye çarpan bu karanlık dalganın etkisiyle sarsılmaya başlamıştı. Vahidettin kabinedeki Cavit Bey, Fethi Bey gibi ittihatçıların atılması için İzzet Paşa'yı sıkıştırıyordu. Kabine bir süre buna karşı koymuşsa da en sonra bunu bir İzzet-i Nefis işi sayıp çekilmeye karar vermişti. Mustafa Kemal'in hazırlanması uzun sürmedi. Birkaç bavulu ile ordu kumandanlığı otomobilini sabahleyin trene yüklediği gibi kendisi de yaveri Cevat Abbas'la beraber yataklı vagondaki yerine yerleşti. Ve kafasında İstanbul olayları, geçmiş savaş yıllarının anıları ve geleceğin karanlık düşünceleri kaynaşırken penceresinden bu portakal, limon, muz ve pamuk cennetini seyrederek İstanbul'a doğru yola çıktı. Ruhunu kaplayan sonsuz umutsuzluk dumanının arasında tek tük uzak umut yıldızlarının parladığını görüyor, içi ısınıyordu. Dayanmak, dayanmak. Bütün memleketin üzerine yürüyen karanlık, felaket dalgalarına karşı dayanmak gerek. Her şeyi yitirmedik daha. Her şey yitmedi. Hele bir İstanbul'a gidip iskandil edelim. Bakalım bu enkaz altında neler kurtarabileceğiz. Dikkat Mustafa, sen de sürüklenip gitmeyesin ha. Dayanmak, dayanmak gerek. Artık hükümet mukümet hak getire. Artık kendi gücümüze dayanmamız gerek. Artık millet kendi gücüne güvenmeli, başını doğrultup direnmelidir. Durmadan içinden bunları tekrarlıyordu. 7. Ordu Kumandanı ve eski arkadaşı Ali Fuat Paşa'yı Adana'ya çağırtarak onunla baş başa dertleştiği saatleri ve memleketin kaderi üzerinde yaptığı umutlu ve iyimser konuşmaları bir kez daha yaşadı. İnsan tek başına her zaman umutsuzluğa düşüyor. Kendi düşüncelerine uygun bir arkadaşla konuşmaya başlayınca dünyaları fethedecekmiş gibi enerji ve inanla doluyordu. Bu konuşmalarda kesin bir kanıya varmışlardı. Evet, gerek İngilizler, gerekse öbür itilaf devletleri mütareke hükümlerini hiçe sayacaklar, emrivakiler yaratarak Türkiye'yi yavaş yavaş parçalayıp paylaşacaklardı. Türk ordusunun sınır boylarındaki parçalarını esir etmeye çalışacaklar ya da bunları memleket içine doğru itip sıkıştırarak terhis olmaya zorlayacaklardı. Böylece bütün savunma gücünden yoksun kalacak olan memleket olgun bir yemiş gibi avuçlarına düşecekti. Mondros Mütarekesi korkunç bir paçavraydı. Üstelik İtilaf devletleri bunu bile çiğnemekte sanki birbirleriyle yarışa çıkmışlardı. Mütarekenin 25. maddesine göre Osmanlı Devleti ile İtilaf devletleri arasındaki çarpışmalar 31 Ekim 1918 öğle üzeri duracaktı. Bu emir gerek itiraf devletleri ordularına gerekse Osmanlı ordularına bildirilmişti. Yine de İngilizlerin birinci ordusuna bağlı bir süvari tümeninin kumandanı olan General Cassel, 4 Kasım 1918'de Musul petrol bölgesini işgale başlamıştı. Bir Fransız deniz subayı ile bir İngiliz binbaşısını taşıyan iki destroyer İskenderun limanına girerek demir atmış ve bir konuşma memuru istemişlerdi. İtilaf orduları başkumandanı General Milne bize mütarekenin ikinci maddesi gereğince limandaki torpillerin taranmasını emretmişti. Bunun bir oyalama taktiği olduğunu anlayan Ali Fuat Paşa hemen karşı tedbirler almıştı. Onların asıl amaçları İskenderun limanını işgal etmekti. Ali Fuat Paşa bu cüretkar torpidoları limandan uzaklaştırmakla gecikmemişti. Musul'un işgali ve İskenderun olayı İtilaf devletlerinin bütün kötü niyetlerini açığa vurmuştu. Mustafa Kemal Ali Fuat'la dertleşirken artık kesinleşmeye başlayan görüşünü sloganlar olarak ortaya atabiliyordu. Fuat, artık millet kendi haklarını kendi arayacaktır. Biz yalnız ona yol göstermeli ve elinden tutarak ona yardım etmeliyiz. Tamamıyla kendi başına da bırakamayız onu. Bir süre durmuş, sonra keskin mavi ve şehla bakışlarını Ali Fuat Paşa'nın sarışın güzel ve iyi niyetlerle dolu yüzünde ve ağırbaşlı bir cesaretin yüzdüğü iri mavi gözlerinde gezdirmiş ve şöyle sormuştu. Düşüncelerimiz tamamıyla birbirine uygun değil mi Fuat? Ali Fuat Paşa hiç duraksamadan ona şu cevabı vermişti. Aramızda tam bir anlaşma var paşam. Mustafa Kemal bu korkunç kaos ortasında tutunacağı ilk kayayı bulan bir yolcu gibi sevinmiş ve gözlerinin mavi çeliğinde ipek gibi yumuşak ve güvenilir bir dost ışık belirmişti. Ali Fuat Paşa hep onun kumandası altında çalışmış ve onun emirlerine, düşüncelerinin güçlü karakterine boyun eğmekte her zaman gerçek bir tat ve güven bulmuştu. Şu anda bile onun Yıldırım Orduları grubundan 7. Orduya kumanda ediyor ve ona bağlı bulunuyordu. Mustafa Kemal bu arkadaşına çok değer verirdi. Çünkü onun bağımsız davranabilecek bir zekası ve iradesi olmakla beraber haklı davalarda her zaman boyun eğmesini bilirdi. Hür yaratılışlı olduğu halde Mustafa Kemal'in düşüncelerine ortak olmakta gecikmezdi. Bunun için de Mustafa Kemal onu çok severdi. Mustafa Kemal Ali Fuat Paşa'ya şöyle demişti. Fuat dikkat et, bugünlerde sana çok iş düşecek. Çünkü Yıldırım Orduları grubu ile 7. Ordu karargahının lağvedilmesi arifesinde bulunuyoruz. Bu da İngilizlerin baskısıyla olacak. Böyle olunca sen 20. Kolordu'da kalacaksın. İlk savunma tedbirlerini de böylece sen almak zorunda kalacaksın. Aklında olsun. İlk mukavemet merkezi Kilikya'da kurulacaktır. Bu konuşmadan biraz sonra yani 7 Kasım 1918'de Yıldırım Orduları grubu lağvedilmiş, Mustafa Kemal Paşa da İstanbul'a çağrılmıştı. Mustafa Kemal Adana'dan İstanbul'a yollanmadan önce Ali Fuat Paşa ile mektuplaşmayı kararlaştırmıştı. Trenler yığı yığın asker ve subay taşıyordu. Bunlar arasında gülen ya da gülümseyen bir yüz görünmüyordu. Bunların hepsi yıkılmış bir dünyanın çocuklarıydı. Sönmüş zafer umutları, en yakın dostların, kardeşlerin ölüm haberleri, açlık tehlikesinin doğurduğu korkular, inançsızlık, her şey bu yüzlerin sonsuz konukları gibiydi. Bunların hepsi dalından koparılmış bir yaprağın sularda sürüklenişini andırıyordu. Hemen hepsi anılarının korkunç dünyasına kapanmış, realiteye bakmaktan ürken gözlerle çevrelerine bakıyorlardı. Mustafa Kemal bu inanı yeniden yaratmanın hatta vuruşmak azmini yitirmişe benzeyen yurttaş yığınlarını yeniden kalkındırmak, yepyeni bir inanla bir heyulayı andıran realitenin üzerine yürütmenin ancak bir mucize ile olabileceğini düşünüyordu. Bu dağılan orduları, bu yıkılan inanları yeniden meydana getirmedikçe de bir kurtuluş yolu düşünülemezdi. Kara tren kara dumanlar savurarak Adana Ovası'nda ilerliyordu. Bu solmaz yeşilliklerle örtülü bereketli toprakları artık arkada bırakıyordu. Kış ortası olduğu halde her yan yemyeşildi. Yol kenarları çayırlarla örtülüydü ve kuytularda çiçekler açmıştı. Her yaz pembe çiçeklerle örtülü yabani zakkum fidanları küçük dere kenarlarında ve sel yarıntılarının kırmızı topraklarında solmayan yeşillikleriyle keyifli keyifli yaşıyordu. İstasyonlarda üstleri başları parça parça avurtları çökmüş, iskelet gibi ihtiyarlar, çocuklar ve kadınlar görünüyordu. Her yerde kör, topal, çolak, binlerce genç insan el açmış dileniyor ve gelip geçen trenlerden medet umuyor, asker tayını istiyorlardı. Bunları gördükçe Mustafa Kemal'in bütün umutları kırılır gibi oluyor, bu umutsuzluktan, açlıktan, iskelet haline gelmiş insan yığınlarını nasıl yani bir savaşa zorlayacağını anlayamıyordu. Tren artık Torosların rampasına dayanmış, soluya soluya ve daha yavaş bir tempo ile ilerliyordu. Toros dağlarının yemyeşil çamlarla ve pınarlarla süslü yalçın yamaçlarında dolaşan bakışlarında yeniden umut ışıkları yanmaya başlamıştı. İkinci ayrımın sonu, sayfa 33.